Ayrım 11.
15. Karpuzun son lokmasını da ağzıma tıkıştırıp hemen sofradan kalktım. Yemeğini bitirmeden nereye gidiyor şimdi bu, dedi babaanne. Merak etmeyin babaanne, dedi Nilgün. Metin yemeğini bitirdi. Arabayı al istiyorsan, dedi Faruk. Gerekirse gelir alırım, dedim. Benim Döküntü Anadolu burada çok şey kaçıyor demiştin, değil mi? Nilgün bir kahkaha attı. Ben bir şey demedim. Yukarı çıktım. İçinde yaz sıcağında bir ay çalışarak kazandığım 14 bin lira olduğu için bana bir üstünlük ve güven duygusu veren cüzdanımı, anahtarımı aldım. Çok sevdiğim Amerikan mokasenlerime son bir cila vurdum ve eniştemin Londra'dan getirip hediye ederken nasıl satın aldığını uzun uzun anlattığı yeşil kazağı omzuma atıp aşağı indim. Mutfak kapısından çıkarken Recep'i gördüm. Patlıcanlarınızı yemeden nereye küçük bey? Hepsini yedim, karpuzumu bile. Maşallah. Yürüdüm, düşündüm. Bahçe kapısından çıkıyorum ve hala Nilgün'le Faruk'un gülüştüklerini işitiyorum. Bütün gece yapacakları budur işte. Biri öbürüne her şeyi gülünç bulması için çanak tutacak ve biraz sonra da öbürü ona başka bir şeyi gülünç bulması için yardımcı olacak ve böylece lambanın soluk ışığı altında saatlerce oturup bütün dünyanın kendilerinden haksız, ahmak ve saçma olduğuna karar vererek kendi saçmalıklarını unutacaklar ve bu sırada Faruk'la bir küçük şişe rakıyı bitirmiş olur ve Nilgün hala yatmamışsa belki Faruk ona kaçırdığı karısını da anlatır ve herhalde bu gecenin sonunda geri döndüğümde ben gene Faruk'u masa başında sızmış bulurum ve böyle bir herif de çürük arabasını bana her verişinde beni iğneleme hakkını kendisinde nasıl buluyor diye şaşarım. Madem o kadar akıllı ve zekisin, o güzel, aklı başında karını niye kaçırdın? Satsan en azından 5 milyon edecek bir arsanın üzerinde oturuyorlar ama yemeklerini yedikleri tabakların kenarları kırıktır. Çatal bıçaklar birbirini tutmaz, tuzluk diye cücenin paslı çiviyle kapağını deldiği eski bir ilaç şişesini kullanırlar ve 90 yaşındaki zavallı babaannenin her yere döke döke yemesine hiçbir şey demeden katlanırlar. Yürüye yürüye ceylanlara gelmişim. Onun annesiyle babası da öteki az gelişmiş zenginler ve başka hiçbir eğlenceleri olmayan zavallı fakirler gibi televizyon seyrediyordu. Az gelişmiş ahmak zenginler eğlenmesini bilmezler. Kıyıya indim. Herkes gelmişti. Bir tek sabahtan akşama kadar hortumun ucuna kelepçelenmiş gibi bahçeyi sulayan bahçıvan eksikti. Oturdum, dinlendim. Ne yapıyoruz şimdi çocuklar? Birazdan annem babam yatınca video seyrederiz. Yok yahu, bütün akşam buraya mı tıkılacağız? Ben dans etmek istiyorum, dedi Gündür. Hayali bir müziğe uyarak biraz kıpırdandı. Biz poker oynayacağız, dedi Fikret. Ben oynamam. Çamlıca'ya çay içmeye gidelim. 50 kilometre. Ben de dans etmek istiyorum, dedi Zeynep. Türk filmine gidip gırgır geçelim. Hadi söylesenize bir yere gidelim. Uzaktaki adanın fenerinin yanıp söndükçe durgun denize nasıl yansıdığını seyrediyordum ben. Ve havada asılı kalmış hanım eli ve kız ve parfüm kokusunu koklayarak düşünüyordum. Ceylan'ı sevdiğimi düşündüm. Ama çözümleyemediğim bir duygu onu benden uzaklaştırmaktaydı da. Sabahlara kadar yatağımda düşündüğüm gibi ona kendimi anlatmam gerektiğini biliyordum. Ama düşündükçe bu anlatılacak benin sanki hiç olmadığı aklıma geliyordu. Ben dediğim şey kutular içinde kutular gibiydi. Kendimden başka bir şey vardı sanki. O şeylerden sonra asıl kendimi bulup ortaya koyabilecektim belki ama bu kutunun içinden Ceylan'a olduğu gibi gösterebileceğim gerçek ve özgün bir metin değil, onu gizleyen bir başka kutu çıkıyordu. Şöyle düşündüm. Aşk iki yüzlülüğe sürüklüyor insanı. Oysa aşık olduğuma inandığım için ben bu sürekli iki yüzlülük duygusundan kurtulacağımı sanmıştım. Ah, bir bitse bu bekleyiş ama neyi beklediğimi bilmediğimi de biliyordum. Kendimi yatıştırmak için üstünlüklerimi hatırlayıp teker teker saydım ama bu da avutmadı beni. Sonra bir karara varan ötekilerle birlikte yürüdüm. Arabalara bindik, gürültüyle otelin diskoteğine gittik. Birkaç aptal turistten başka kimse yoktu. Koskoca dünyada tatil için gele gele bu uyuşuk ve ruhsuz yere gelen turistlerle alay ettiler. Gerizekalı Alman hanzoları. Eğlenmek istiyorum çocuklar, ne yapalım? Sonra biraz dans ettiler ve ben de Ceylan'la ettim ama hiçbir şey olmadı. Bana 27x13 ve 79x81'i sordu ve söyledim ve önemsemeden güldü ve sonra hızlı müzik başlayınca sıkılıyorum dedi ve gitti, oturdu. Ben yukarı çıktım, sessiz, halılı koridorlardan geçerek şaşılacak kadar temiz helaya gittim ve aynada kendimi görünce bütün hepsi Allah kahretsin, bir kızı sevdiğime inandığım için diye düşündüm ve kendimden iğrendim. Einstein herhalde 18 yaşındayken böyle değildi. Baba Rockefeller de herhalde böyle değildi benim yaşımdayken. Sonra uzun bir zenginlik hayaline daldım. En sonunda Amerika'da kazandığım paralarımla Türkiye'de bir gazete satın alıyorum. Ama bizim ahmak zenginler gibi batırmıyorum onu. Gazete sahipliğini de kıvırıyor, yurttaş Ken gibi bir hayat sürüyordum. Yalnız yaşayan bir efsane adamdım. Ama Allah kahretsin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmak da vardı aklımda. Sonra zengin olunca bütün bu bayağılıkları ve bayağı hayalleri unutacağımı düşündüm ve zenginlerden nefret ettim. Ama Ceylan aklımı karıştırdı. Sonra dans ederken elini koyduğu yeri, gömleğimin üzerini kokladım ve heladan çıktım. Merdivende onlara rastladım. Başka yere gidiyormuşuz, arabalara bindik. Fikret'in Alfa Romeo'sunun bir pilot kabinini andıran ön kısmında düğmeler, ibreler, işaretler, göstergeler, yanıp sönen renkli lambalar var. Dalgın dalgın baktım biraz. İstanbul-Ankara yoluna çıkmadan önce Turgayların arabası sıkıştırdı bizi. Sonra 3 araba Göztepe kavşağına kadar yarış etmeye karar verdiler. Kamyonların otobüslerin yanından, yaya köprülerinin altından, benzin istasyonlarının, fabrikaların, kenarlarda durup bakanların, kahvelerin, balkon keyfi yapanların, tamircilerin, grevcilerin, karpuzcuların ve büfelerle lokantaların arasından yarışarak geçip gittik. Fikret sürekli kornaya basıyordu. Arada bir heyecanlanıp bağırışıyorlar, gülüşüyorlardı. Bir kavşakta kırmızı ışık yanınca Fikret frene basmadı, yan yola daldı, bütün hızıyla bir Anadolu'nun üstüne doğru gitti. Anadolu son anda kendini yolun kenarına atınca kazadan kurtulduk. Ödü bokuna karıştı herifin, dudakları uçukladı. Geçtik onları diye bağırdı Ceylan. Hepsini geçtik, gazla Fikret. Çocuklar, ben ölmek değil eğlenmek istiyorum dedi Zeynep. Evlenmek mi istiyorsun? Buna Alfa Romeo derler, hakkını vermeyi bilmek gerek. Helal olsun abi, daha da bastır. Hiçbir şeyi takmıyorum artık ben. Anadolu zavallıların arabasıdır. Bakalım sonunda ne olacak diye düşünüyordum. Ama bir şey olmadı. Yarışı biz kazandık. Sonra Suadiye'ye saptık. Bağdat Caddesi'ne çıktık. İğrençliğini gizlemediği, sahteciliğini açıkça ortaya koyduğu için bu caddeyi çok severim. Hayatın sürekli bir ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını söylemek ister gibidir bu cadde. Sanki her şeyin üzerinde sahte olduğu açıkça yazar. İğrenç apartman mermerleri, iğrenç plexiglas panolar, tavalardan sarkan iğrenç avizeler, iyi aydınlatılmış iğrenç pastaneler. Kendini gizlemeyen bütün iğrençlikleri seviyorum. Ben de sahteyim. Ne mutlu, hepimiz sahteyiz. Birini güzel bulurum da içim burkulur diye caddede yürüyen kızlara bakmadım. Bir Mercedes'im olsaydı kaldırımlarda kepçeye çıkar bu kızlardan birini mutlaka yakalardım. Seni seviyorum ben Ceylan. Hayatı bile bazen seviyorum. Arabaları park ettik, bir diskoteye gittik. Kapısında öyle demiyor, kulüp diyor ama çıkarıp 250 lirayı veren herkes girebilir. Demis ruhsuz söylüyordu ve Ceylan'la dans ettik ama pek bir şey konuşmadık ve olmadı. Sıkılıyormuş, çok dalgınmış ve çok üzünlüymüş ve aklında benden başka bir şeyler varmış gibi gözleriyle görülmeyen bir uzak ufuk çizgisine dalgın dalgın baktı ve o zaman nedense ben onu acıdım ve onu çok sevebileceğim aklıma geldi. Ne düşünüyorsun dedim. Ha ben mi? Hiç. Bir süre daha dans ettik. Aramızda gizlenmesi gereken bir kopukluk vardı da sanki birbirimize sarılarak bunu örtbas etmek istiyorduk. Ama bütün bu düşüncelerin birer kuruntu olduğunu da seziyordum. Biraz sonra hüzünlü olmak yerine yalnızca ağlamaklı olabilen müzik bitti. Hızlı bir müzik başladı ve pisti eğlenme hırsıyla yanıp tutuşan hareketli bir kalabalık doldurdu. Ceylan onlar arasında kaldı, ben oturdum. Üzerlerine renkli ışıklar dökülürken hızla dans edenleri seyrederek düşündüm. Dizlerini bükerek titriyorlar ve aptal tavuklar gibi kafalarını sallıyorlar. Ahmaklar, bütün bunları zevk aldıkları için değil, başkaları öyle yapıyor diye yaptıklarına yemin ederim. Dans ederken acaba ben şimdi dans ediyorum diye düşünüyorlar mıdır? Çünkü tuhaf hareketler, müziği hiç duymasan daha da tuhaf. Ben dans ederken yaptığım şeyin saçma olduğunu düşünürüm ve böyle düşündüğüm için sıkılan canımı bu kıza kendimi sevdirmek için ne yazık ki bu tuhaf hareketleri yapmak gerek diyerek yatıştırırım ve böylece bilincim bu aptallara katılmış gibi düşünür ama katılmaz ve sonuç olarak hem başkaları gibi hem de kendim gibi olabilmeyi başarırım ki bunu başaran insan çok azdır. Sevindim. Biraz sonra burada tek başıma oturarak düşünceli, dalgın delikanlıyı oynadığımı söylemesinler diye gittim. Ben de o salak dansa katıldım. Neyse, çok terlememe gerek kalmadı. Az sonra dönüp oturduk ve gene hemen başladılar. Çok sıcak, çok kalabalık, çok terledim, çok sıkıldım, çok eğlendim, çok iyi, çok kötü diye, ama müzik çok gürültülü olduğu için konuşmaktan da bezdiler. Harcadıkları soluğun söyledikleri söze değmeyeceğini geç anlıyorlar. Sonra buranın havasında da iş yok dediler. Hadi sıkıldım gidelim, haydi bir yere gidelim, haydi. Kalktık, paraları Fikret verdi. Vedat'la ben bölüşmek ya da kendi paylarımıza düşeni vermek ister gibi yaptık. Ama beklediğimiz gibi Fikret paranın sözünü bile ettirmedi. Bu sırada ötekilerin Turgay'ın BMW'sinin camına vurduklarını, güldüklerini gördüm. Gittim baktım, Hülya ile Turan birbirlerine sarılıp arabanın arkasında uyumuşlar. Zeynep kendi duyduğu bir sevginin gücüyle heyecanlanıyormuş gibi mutluluk ve hayranlıkla bir kahkaha attı. Zaten arabadan hiç inmemişlerdi ki, dedi sonra. Benim yaşımda bir erkekle kızın gerçek aşıklar gibi birbirlerine sarılıp uyuyabileceklerini düşündüm. Arabalara binip gittik. Ankara yoluna çıkarken köşedeki karpuzcuda Turgayların arabası durdu. Turgay çıktı, ay gaz lambasının altında karpuzcuyla bir şeyler konuştu. Karpuzcu bekleyen üç arabaya dönüp bakıyordu. Az sonra Turgay geldi, arabanın penceresinden Fikret'e seslendi. Vermiyor, yok diyor. Kabahat bizde, dedi Fikret, kalabalık geldik. Yok muymuş, dedi Günlür, ne yapacağım şimdi? İçki içmeye razıysanız bir yerden alırız. Olmaz, içki istemiyorum, bir eczaneye gidelim. Ne alacaksın eczaneden? Ötekiler ne diyor, diye sordu Fikret. Turgay öbür arabaya gitti, az sonra geldi. İçki alalım diyorlar. Tam gidecekken durdu. Banketleri hala doldurmamışlar, dedi. Peki, dedi Fikret, anladım. Yola çıktık. Maltepe'ye gelmeden Alman plakalı bir arabayı beğendiler. Üstü bavullarla doluydu ve kıçı çökmüştü. Hem de Mercedes, diye bağırdı Fikret. Haydi çocuklar. İyotlu lambalarıyla Turgayların arabasına bir işaret yolladı. Sonra kendi arabasını yavaşlatıp biraz geride kaldı. Seyrettik. Turgay'ın BMW'si önce Mercedes'i solladı ama sonra sollayan bir araba gibi gazlayıp gideceğini, hafifçe sağa kırıp Mercedes'i yolun kenarına doğru sıkıştırdı. Mercedes kornasını çala çala biraz yalpaladı. Sonra Turgay'ın BMW'sine çarpmamak için ister istemez tek tekerleğini alçak bankete düşürdü. Herkes güldü. Koşan zavallı bir topal köpeğe benzettiler onu. Sonra Turgay'ın BMW'si gazlayıp gitti. Mercedes de kendini kurtarınca, "Haydi, sıra senin Fikret." "Daha değil. Biraz kendine gelsin." Mercedes'te tek kişi vardı. Almanya'dan dönen bir işçi diye düşündüm ve daha düşünmek istemedim. "Sakın o yana bakmayın çocuklar," dedi Fikret. O da Turgay'ın yaptığı gibi önce Mercedes'i solladı, sonra hafif hafif sağa kırdı. Mercedes çılgın gibi korna çalmaya başlayınca kızlar kıkırdadılar ama galiba korktular da biraz. Fikret daha sağa kırınca Almanyacının tekerleği gene bankete düştü ve gene topallamaya başlayınca kahkahadan patlıyorlardı. Herifin suratını görebildiniz mi? Gazlayıp gittik. Biraz sonra Vedat'ın arabası da aynı şeyi başarıyla yaptı galiba. Çünkü Mercedes'in öfkeyle haykıran umutsuz kornasını işittik. Sonra bir benzincide buluştuk. Işıkları söndürdüler, gizlendiler. Almanyacının Mercedes'inin önümüzden ağır ağır geçip gidişine tepinerek güldüler. Yazık ama adama, acıdım, dedi Zeynep. Sonra olup biteni birbirlerine heyecan ve neşeyle anlattılar. Bir daha anlattılar, bir daha anlatıyorlardı. Ben sıkıldım. Gittim oradaki büfeye, bir şişe şarap istedim, açtırdım. Sen İstanbullu musun, dedi büfeci. Büfenin içerisi bir kuyumcunun vitrini gibi aydınlıktı. Nedense orada biraz durup oturmak, büfenin küçük radyosundaki Alaturka kadını dinlemek, unutmak istedim. İçimden aşka, kötülüğe, sevgiye ve başarıya ilişkin karışık, karma karışık düşünceler geçiyordu. Evet, İstanbulluyum. Nereye gidiyorsunuz böyle? Geziyoruz işte. Büfeci anlayışlı, uykulu, yorgun başını salladı. Ha, kızlarla. Bir şeyler söyleyecektim. Sanki bunlar önemli şeylerdi ve o da söyleyeyim diye ağırdan almış bekliyordu. Ama arabalarının kornalarını çalmaya başladılar. Koştum, bindim. Neredesin yahu diyorlardı. Senin yüzünden yetişemeyeceğiz. Oysa ben artık bitti sanıyordum. Bitmemiş. Hızla gittik ve Pendik'ten sonra yeniden gördük onu. Yorgun bir kamyon gibi ağır ağır yokuşu çıkıyordu. Bu sefer önce Turgay soldan sokuldu ve Mercedes'i sağına iterken Vedat sağına, hemen sonra biz de arkasına girdik. Tamponuna değecek kadar yaklaştık. Böylece onu ancak bizden hızlı giderken içinden çıkabileceği bir çatala sıkıştırdık. Az sonra hızlanıp kurtulmak istedi ama kopamadı bizden. Kornaları sonuna kadar basarak, iot lambalarını ensesine dayayarak sürüklüyorduk onu. Sonra pencereleri ve müziği de sonuna kadar açtılar. Kollarını uzatıp arabaların kapılarına vurdular, bağırdılar. Pencereden sarkıp şarkılar söylediler. Aramıza sıkışıp kalmış şaşkın Mercedes de bizimle birlikte telaşla kornasını öttürdüğü için daha da artan bu uğultunun içinde evler, mahalleler, fabrikalar arasından böyle deli gibi ne kadar gittik bilmiyorum. Sonunda Almanyacı hız kesmeyi akıl edince arkamızda otobüsler ve kamyonlar birikmeye başladı da onu son bir kere selamlayıp bırakmak zorunda kaldık. Geçerken döndüm, işçinin uzak ışıkları içinde gölgelenen yüzüne baktım. Bizi artık hiç görmüyormuş gibiydi. Hayatını, anılarını ve geleceğini unutturduk ona. Düşünmedim, şarap içtim. Cennet Hisar sapağından durmadan geçtik. Sonra içinde gülünç ve ihtiyar bir karı kocanın oturduğu bir Anadolu sıkıştırmaya karar verdiler. Ama az sonra caydılar. Benzinçiden önceki randevu evlerinin önünden geçerken Fikret kornaya bastı, lambaları yakıp söndürdü ama kimse bir şey sormadı. Biraz daha gittikten sonra "Bakın ne yapacağım ben," dedi Ceylan. Dönüp arkama bakınca Ceylan'ın çıplak bacaklarını arabanın arka penceresinden dışarı çıkarttığını gördüm. Uzun ve yanık bacakların arkadan gelen arabaların ışıkları altında tıpkı üzerine sahne ışıkları düşmüş dikkatli, düşünceli, profesyonel bacaklar gibi ve boşlukta umutsuz ve bir şeyler aranır gibi de ağır ağır kıpırdandığını gördüm. Ayakları çıplaktı, bembeyazdı ve rüzgara karşı koymak için aşağı yukarı küçük küçük oynuyorlardı. Sonra Gülnur Ceylan'ı omuzlarından tuttu, içeri çekti. "Sarhoş oldun sen." "Sarhoş falan değilim," dedi Ceylan. Neşeyle bir kahkaha attı. "Ne kadar içtim ki? Çok eğleniyorum. Ne güzel her şey." Sonra hepimiz sustuk. İstanbul'dan Ankara'ya ağırbaşlı bir göreve yetişiyormuşuz gibi sefil tatil kasabaları, fabrikalar ve zeytin ve kiraz bahçeleri arasından hiçbir şey konuşmadan ve hala çalan müziği sanki hiç duymadan ve kamyonları ve otobüsleri geçtikçe kornalarımızı bomboş ve duygusuzca öttüre öttüre gittik, uzun uzun gittik. Ben Ceylan'ı düşündüm. Sırf öyle yaptığı için onu hayatımın sonuna kadar sevebileceğimi düşündüm. Hereke'yi geçtikten sonra bir benzincide durduk. Arabalardan indik. Büfeden kötü şaraplar ve sandviçler aldık. Bir otobüsten inen yorgun ve ürkek yolcular arasına karışarak ellerimizdekileri yedik. Ceylan'ın yol kenarına gittiğini ve akarsuya bakarak karın doyuranlar gibi gelip geçen araçlara dalgın dalgın bakarak sandviç yediğini gördüm ve onu seyrederek kendi geleceğimi düşündüm. Az sonra Fikret'i gördüm. Karanlıkta ağır ağır Ceylan'a yaklaştı. Bir sigara uzattı ona, yaktı. Konuşmaya başladılar. Bana çok uzak değillerdi ama gelip geçen araçların gürültüsünden konuştuklarını duyamıyor, çok da merak ediyordum. Biraz sonra bu tuhaf merak tuhaf bir korkuya dönüştü. Korkuyu yenmek için yanlarına gitmem gerektiğini hemen anladım. Ama karanlıkta tıpkı bir rüyadaki gibi aşağılık, rezil bir tutukluk geçirdim. Ama bu yenilgi duygusu da her şey gibi çok sürmedi. Az sonra yeniden arabalara bindik. Hiçbir şey düşünmeden gecenin içine gittik. 16. Bütün o iğrenç gürültü dindiği zaman bütün gün başımı şişiren plaj, motor, çocuk, şarkı, radyo, sarhoş, küfür, televizyon ve araba uğultusu dindiği zaman ve en son araba bahçe kapısının önünden bağıra çağıra geçip gittiği zaman ben yavaşça yatağımdan kalkar, pancurlarımın arkasından şöyle bir durur dışarıya kulak veririm. Kimsecikler yoktur. Hepsi yorulmuş, uyumuştur. Yalnızca bir rüzgar, denizde bir kıpırtı, hışırdayan ağaçlar, bazen onlar da olmayınca yakında bir cırcır böceği, şaşkın bir karga, belki de arsız bir köpek. O zaman pancurları usulca iter, onları dinlerim. Uzun uzun sessizliği dinlerim. Sonra 90 yıldır yaşadığımı düşünerek ürperirim. Gölgemin düştüğü otların içinden fışkıran bir esinti sanki bacaklarımı üşütüyor ve beni korkutuyor. Dönüp yorganımın ılık karanlığına kapansam mı? Ama sessizliğin beklentisini biraz daha duymak için orada durdum. Sanki bir şey olacakmış, sanki biriyle sözleşmişim, sanki dünya bana yeni bir şey gösterebilirmiş gibi bekledim, bekledim ve sonra pancurları kapayıp yatağıma dönüp kenarına oturdum. Ve saatin biri 20 geçe tıkırtısına bakarak düşündüm ki bunda da yanılıyormuş Selahattin. Evet, yeni bir şey yok ki hiç. Her gün yeni bir dünyadır Fatma derdi sabahları Selahattin. Dünya bizler gibi her sabah yeniden doğuyor. Bu beni o kadar heyecanlandırıyor ki bazen daha güneş doğmadan uyanıyorum ve az sonra güneşin doğacağını ve her şeyin yepyeni olacağını ve o yeniliklerle birlikte kendimin de yenileşeceğini ve hiç bilmediğim şeyleri görüp okuyup öğreneceğimi ve öğrendikten sonra da bildiklerimi yeniden göreceğimi düşünüyorum ve öyle heyecanlanıyorum ki Fatma, hemen yatağımdan fırlayıp bahçeye koşmak, güneşin nasıl doğduğuna bakmak istiyorum. Güneş doğarken bütün bitkilerin ve böceklerin nasıl kıpırdanıp değişeceklerini görmek istiyorum. Sonra hemen durmadan yukarı koşayım da bu gördüklerimi yazayım istiyorum. Fatma, sen niye böyle hissetmiyorsun? Neden bir şey demiyorsun? Ne düşünüyorsun? Bak, bak Fatma, gördün mü tırtılı ne yaptı? Bir gün kelebek olup uçacak. Ah, insan yalnızca gördüklerini ve görüp denediklerini yazmalı. O zaman o Avrupalılar gibi ben de mesela Darwin gibi ne müthiş herif, gerçek bir bilim adamı olabilirim belki. Ama ne yazık ki bu uyuşuk doğuda insan hiçbir şey olamaz. Olamaz mı? Neden? Gözlem ve deney yapmak için benim de gözlerim, ellerim ve Allah'a şükür bu ülkede herkesinkinden iyi işleyen bir kafam olduğuna göre. Evet Fatma, gördün mü şeftalileri nasıl çiçek açtılar? Niye böyle kokuyorlar dersin? Peki koku nedir acaba? Bize bu duyguyu veren nedir? Fatma, incirin ne kadar arsız olduğunu gördün mü? Karıncalar acaba nasıl işaretleşiyorlar? Fatma, hiç dikkat ettin mi Lodos'tan önce deniz nasıl yükseliyor ve Poyraz'dan önce nasıl çekiliyor? İnsan hep dikkat etmeli, gözlemeli. Çünkü bilim ancak böyle ilerler ve kafalarımızı da ancak böyle terbiye edebiliriz. Yoksa kahve köşelerinde pinekleyen onlar gibi, koyunlar gibi ah der ve yağmurdan önce gök gürüldemeye başlayınca zevkten kudurarak şeytan odasından fırlar, merdivenleri ikişer ikişer atlayarak bahçeye çıkıp toprağa sırt üstü yatar ve sırılsıklam oluncaya kadar bulutlara bakar bakardı. Bulutlara da yazacağını ve yazmak için bir neden aradığını anlardım. Çünkü derdi ki, her şeyin kendine göre bir nedeni olduğunu öğrenince herkes akıllarında Allah'a yer kalmayacak. Çünkü açan çiçeklerin, yumurtlayan tavukların ve yükselip alçalan denizin ve gürleyen gökle yağmurun nedeni sandıkları gibi Allah'ın hikmeti değil, benim ansiklopedimde yazdıklarım olacak. O zaman yalnızca şeylerin başka şeyleri yaptığını ve Allah'larının elinden hiçbir şey gelmediğini anlayacaklar. Orada varsa bile o Allah, oturup seyretmekten başka yapabileceği bütün işlerini bizim bilimimizin onun elinden alıverdiğini görecekler. Söyle bakalım Fatma, bu dünyada olup biteni seyretmekten başka hiçbir şeye gücü yetmeyen her kimse o artık Allah sayılır mı? Ya susuyorsun değil mi? Çünkü sen de anlıyorsun ki Allah yok artık. Senin gibi onlar da bir gün benim yazdıklarımı biraz okuyup bunu anlayınca ne olacak bakalım? Beni dinliyor musun? Hayır, dinlemiyorum ben seni Selahattin. Ama o benim için konuşmuyordu ki. Allah'ın elinden hiçbir şey gelmediğini anlayınca her şeyin kendi ellerinde olduğunu görecekler. Korkunun ve cesaretin, suçun ve cezanın, uyuşukluğun ve hareketin, İyinin ve kötünün kendi ellerinde olduğunu görünce ne olacak peki Fatma? Bunu söyler ve sofrada şişelerinin başında değil de yazı masasında oturuyormuş gibi birden ayağa kalkıp aşağı yukarı yürüyerek bağırmaya başlar. O zaman benim o ilk yıllarımdaki gibi olacaklar. Korkudan elleri kolları bağlanacak. Düşüncelerine inanamayacaklar. Akıllarından geçen şeylerden ötleri kopacak. Düşündüklerini düşündükleri için dehşete kapılıp başkalarının da aynı şeyleri düşünebileceklerini anlayıp